Merhabalar, Kara Kutu Derneği'nin Adalet Arayışı seminerlerine hoş geldiniz. Bugün LGBTİ artı hafızası, Türkiye'deki LGBTİ artı hafızası üzerine konuşacağız. Benden kendimi küçük tanıtmam istendi. Ben Ali, Ali Yıldırım. Seminerin moderatörlüğünü ben yürütüyor olacağım. Minnesota'da, Minnesota Üniversitesi'nde feminist çalışmalar doktora programında öğrenciyim. Kara Kutu'nun benim kişisel hafızamda önemli bir yeri var. Öncelikle onu söyleyeyim. Kendileriyle yanılmıyorsam 2017'ydi. 2017-18'de bir grup bilgi medya öğrencisiyle birlikte Cağaloğlu hafıza yürüyüşünü çıkarmıştık. Benim hafıza çalışmalarına ilgimi katmerlemişti gerçekten Kara Kutu'yla bu işbirliği. O yüzden burada olmaktan, bu seminerin içinde yer almaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi ben kısaca Kara Kutu Derneği'nden bahsedeceğim ve adalet arayışı seminerleri nedir, onu sizinle paylaşacağım. Daha sonra konuşmacılarımızı ve konuşmalarının başlıklarını tanıtıp ilerleyeceğiz. Kara Kutu Derneği 2014 yılından beri gençlerle birlikte geçmişle yüzleşme, hatırlama ve toplumsal hafıza çalışmaları yapıyor. Hafıza yolculuğu, hafıza yürüyüşü, şu an içinde bulunduğumuz gibi adalet arayışı seminerleri, Güz Okulu, Adnan Ergeç Fonu ve Nurcan Çarıkçı Engzek Fonu gibi faaliyetleriyle bu alanlarda çalışmak isteyen gençlere alan açmaya çalışıyor. Adalet arayışı seminerlerine gelince, Kara Kutu Derneği'nin hafıza yolculuğu programı kapsamında Türkiye'de ve dünyanın diğer ülkelerinde toplumsal hafıza, geçmişle yüzleşme, hakikat ve adalet arayışı konularında araştırmacı, sanatçı ve aktivistlerin deneyimlerinin paylaşıldığı seminerler dizisi, adalet arayışı seminerleri. Bugünkü seminerimiz Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Ofisi tarafından destekleniyor. Kendilerine bu destekleri için teşekkür ediyoruz. Derneğin çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi almak için web sitemizi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Kara Kutu'nun tüm sosyal medya hesaplarına Kara Kutu Derneği adıyla ulaşmanız mümkün. Ayrıca dernekle iletişime geçmek için info@karakutu.org.tr adresine de yazmanız bekleniyor. Bugün başta da söylediğim gibi bugünkü seminerimizde Türkiye'de LGBT artı hafızası üzerine konuşuyor olacağız. İki konuğumuz var. Türkiye'de LGBT artılara yönelik ayrımcılığın kısa tarihi konuşmasıyla Şevval Kılıç ve yaşayan bir hafıza mekanı olarak Boysan'ın evi ve Türkiye'de LGBT artı hafızası konuşmasıyla da Oğuzhan Uzun bizimle yer alıyor olacak. Ben kısaca Şevval Kılıç'ı tanıtarak başlayayım. Şevval 90'larda Beyoğlu'na tanıklık etti ve Ülker Sokak'ta ülke tarihinin ilk trans direnişlerinden birine katıldı. 2000'li yıllarda sivil toplum kuruluşlarında çalışarak trans seks işçisi kadınlara hukuki ve tıbbi yardım sağladı. LGBT artı hareketinde aktivizm yaptı. Tüm bunları yaparken gece hayatının aktif bir parçası oldu. Pandemi dönemi kısıtlamalarına kadar da hem LGBT artı dayanışma partilerinde hem de İstanbul'un çeşitli mekanlarında müzik yaptı. Benim Şevval'le tanışma hikayemde İstanbul'a ilk geldiğim günlere, yani üniversite için İstanbul'a geldiğim ilk günlere dayanıyor. Sanırım 2010'du, bundan 10 yıl öncesi bir ödevim kapsamında kendisine ulaşmış ve o zaman sanırım Beyoğlu'nda bir ofiste röportaj yapmıştım kendisiyle. Dolayısıyla 10 yıl sonra tekrar böyle bir etkinlik vasıtasıyla buluşmuş olmak benim için de gerçekten heyecan verici. Zaten Şevval'i de pek çoğumuz yakından tanıyoruz. Kendisi Türkiye'de LGBT artılara yönelik ayrımcılığın kısa bir özetini bize aslında çıkarıyor olacak. Bir hafıza yoklaması yapıyor olacağız Şevval'le. Kendisi yıllardır Türkiye'de LGBT artılara karşı devam eden ayrımcılık ve şiddete karşı LGBT artıların nasıl mücadele ve örgütlenme pratikleri geliştirdiğinden de bize söz ediyor olacak. Hem bu ayrımcılığın hem de buna karşı geliştirilen direnişin, mücadelenin tarihinin kısa bir özeti için Şevval, söz sende. Teşekkür ederiz bize katıldığın için.
Teşekkür ederim bu sunum için. Aşkım biz 10, daha çok 10 seneleri deviririz böyle, beraber oluruz. ya Türkiye'de LGBT'lere yönelik ayrımcılık ya da LGBT hafızası falan, bunlar çok büyük başlıklar. Bunlara ne benim bilgim ve şeyim yeter, ne de bir başkasının. Böyle onlarca insan bir araya gelip haftalarca falan tartışmalıyız. Ben elinden geldiği kadar başlık, o yüzden kısa tarihi gibi falan kısaltmak istedim. Çünkü ben de kendi perspektifimden deneyimlediğim şeyleri anlatacağım. Fakat şimdi bu işsizlik döneminde, başka bir şey anlatarak başlayacağım konuşmaya. Bu işsizlik döneminde Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin bir işini yaptım ben. Transcription'larını yaptım. 4 tane podcast yapmışlar. 4 tane uzmanla 40'ar dakika konuşmuşlar. Ben de bunların transcription'ını, deşifresini yaptım. Deşifre şöyle oluyor, işte bir program var. Oraya ses kaydını atıyorsunuz ve yavaşlatıyorsunuz. Böyle konuşuyor. Siz de bu arada yazıyorsunuz. Şey böyle. Aradan 2-3 gün ve bunlar işte Rayka Kumru, Koray Başar gibi, işte LGBT çocuklar, işte ya da işte kız çocuklarının eğitimdeki önündeki engeller falan filan gibi devasa başlıklar hakkında konuşan uzmanlar. Ben aradan bir hafta geçtikten sonra fark ettim ki ben yazdığım her şeyi öğrenmişim. Çünkü yani şu hızda konuşulunca ve hem duyup hem yazmaya başlayınca öğrenmiş oluyorsunuz. Bir hipnotize gibi bir şey yani. Çok güzel şeylerden bahsediyorlardı. Bilhassa Koray hocamın bahsettiği şeylerden. Onlardan bir böyle çorba gibi bir şey yaptım ben. Onları anlatacağım. Sonra ya da önce belki Türkiye'de ayrımcılığın küçük bir tarihi başlayıp sonra oralara sardıracağım. Bilmiyorum nasıl gidecek. Ben şunu diyerek başlayayım. Türkiye'de ayrımcılığı, homofobi ve transfobinin tarihini Zeki Müren ve Bülent Ersoy başlattı deyip bomba atıyorum. Hayır, şaka diyorum tabii ki. Türkiye'de diğer birçok ülkeler gibi Amerika'da da bu böyle. Homofobi ve transfobinin geçmişi var, ayrımcılığın geçmişi var. Hiç ve iki yüzlü toplumlarda yaşıyoruz maalesef ki. 1960'larda, 70'lerde Zeki Müren, ben 40 tane kadını hamile bıraktım dediğinde TC bu yalanı yemeyi tercih etti. Çünkü ben 40 yaşıma kadar Bülent Ersoy'dan ve Zeki Müren'den nefret ettim. Çünkü benim gibi açık bir trans ya da LGBT olarak aynı nefretle mücadele etmiyor olmalarını hazmedemedim. Durumu anlamamıştım tabii. Uzun zamanımı aldı bunu anlamak. Çünkü onların yaptıkları da kendi koşulları ve durumları içerisinde çok hayatta kalmaya yönelik bir şeydi. İşte Zeki Bülent Ersoy'un sürekli Eyzübillahimineşşeytanirracim deyip başka bir şeye yanlaşması, ve Zeki Müren'in 70'li yıllarda o topuklularla sahneye çıkıp ben işte kadınlarla beraber olurum falan filan demesi gibi. Esasen bunlar hayatta kalmaya yönelik şeyler olarak okunmalı bence. Benim bunları anlamam ve bununla ödeşmem çok uzun yıllarımı aldı. Ama bu durum sadece Türkiye'ye özgü değil. Bu durum dünyanın neresine giderseniz böyle. Bu Amerika'da da böyle, Norveç'te de böyle, Macaristan'da da böyle. Daha dün gördük. Şimdi biz, şimdi Koray hocam demiş ki biz doğumda üreme organlarına bakarak erkek ya da kadın olduklarına karar veriyoruz. Biz bu LGBT çocuklar falan demeye başladığımızda biraz mesele kıvamlandı ya, yani daha böyle organize, daha kurumsal bir nefrete maruz kalıyor LGBT hareketi Türkiye'de şu an. Mesela Gezi'den sonra deniliyor ya da işte son 10 yılda hani artık kurumlar, devlet organları falan açık açık saldırıyorlar harekete. Çünkü artık böyle hani işte görmezden gelinebilen bir avuç ibne değil karşılarındaki, yüz binleri sokağa çıkaran Türkiye'deki en büyük toplumsal hareket. Bu artık görmezden gelinemez bir durum haline geldiği için de artık açık açık saldırılar, yani sözel medya ya da fiziki, işte bu IŞİD'in ya da işte Hizbullah'ın kollarının açık açık gelip örgütlerinizi basacağız falan filan demesi gibi. Demiş ki Koray Başar, biz doğumda üreme organlarına bakarak erkek ya da kadın olduklarına karar veriyoruz çocukların. Derdimiz ve tanımımız daha çok üreme ekseninde olduğu için de üreme organlarına bakıyoruz. Böyle olduğu zaman da cinsiyeti ikili görmeye başlıyoruz demiş. Cinsiyetin sadece üreme ile ilişkili olarak tanımlanmadığı zamanlar ve toplumlar da var. Bu ikili sistemin getirdiği birçok olumsuzluk da var. Çünkü bu kategorileri bazı kültürler çok daha keskin sınırı çiziyor. Mesela ülkemiz. Kadınsanız size yüklenen rollere göre davranmanız beklenir. Diğer kadınlara benzemeniz beklenir. Toplum içindeki davranışları, ilişkisel özellikleri, duygusal özellikleri, mizaçları gibi. Yani ikili cinsiyet sistemi cinsiyeti sadece ikiye düşürmekle kalmıyor, herkesin sınırını da keskin bir şekilde çiziyor demiş. Üreme eksenli düşünüp tanımladığınızda erkeğin kadına ilgi duymasının normal ve sağlıklı, diğer tüm yönelimleri de sağlıksız ve hastalıklı görmeye başlıyorsunuz. Bu şekilde bu şiddete de zemin hazırlayan en önemli etkenlerden biri demiş. Biz LGBT çocuklar, işte LGBT hakları ya da işte LGBT çocukların önündeki engellerin kaldırılması falan filan gibi laflar etmeye başladığımızda ya nasıl LGBT çocuk olur, LGBT çocuklar bunlar pedofili, işte çocuklarımızı cinsiyetsiz eşcinsel yapacaklar falan filan gibi çok fazla ses yükselmişti. Hayır, o öyle olmuyor. LGBT çocukların cinsel istismar açısından daha yüksek risk altında olduklarını kastetmeye çalışıyoruz esasında. Bunun cinsellikle değil, eşitsizlikle ilgili bir durum olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Biz son bir yıldır, iki yıldır hep eşitlenme, eşitlik istiyoruz falan filan diyoruz. Biz ayrıcalık değil, ayrımcılık da istemiyoruz demek bu. Bu eşitlenmek istiyoruz demek. Bütün bu tantananın da son 1-2 senedir de kopan bu tantananın, yani Adnan Hoca'dan tutun Diyanet'e kadar da bütün koparılan bu tantananın esasında bir eşitlenememe sancısı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Fakat sonumuz kaçınılmaz. Eşitleneceğiz yani. Öyle bir o dünyanın sonuna geldik. Artık bilginin iktidarı diye bir şey kalmadı. Dolayısıyla bütün bu koparılan tantananın önemli bir bölümünün de eşitlenme sancısı, hatta eşitlenme korkusundan kaynaklandığını da düşünüyorum. Biz LGBT çocuklar dediğimizde nasıl bunlar pedofili, bunlar çocuklarımızı işte eşcinsel yapacaklar, ay bunlar bizim çocuklarımızı zorla trans yapacaklar falan filan diyorlar. LGBTİ çocuklar, LGBTİ artı çocuklar vardır. İnsanlar 18 yaşına geldikleri gün heteroseksüel olmuyorlar. Nasıl 13 yaşına gelen bir çocuk ben erkeğim ya da kadınım dediğinde biz dur sen bekle bir 18 yaşına geldiğinde biz sana tekrar soracağız demiyorsak, aynı şekilde LGBTİ çocukların varoluşlarını da kabul etmeliyiz diye düşünüyorum ben. Aslında anlatacaklarım biraz böyle bu kadar, bununla sınırlı, bunun üzerinden yani son zamanlarda kafa patlattığımız şeyler biraz bu eşitlenmeyle ilgili. Ayrımcılığın tarihi deyince yani ya da mücadele alanlarımız deyince aşağı yukarı hepimiz neler olup bittiğini biliyoruz Türkiye'de. İşte Gezi herhangi bir şeyin başlangıcı veya sonucu değil ama bir miattır, yani bir şeyin miadıdır orada işte bundan sürekli bahsediyoruz, işte LGBT hareketi Gezi ile falan başlamadı. Gezi LGBTİ hareketinin başarısının bir çıktısı idi. Ben böyle düşünüyorum. Orada var olmaları, birçok başka kurum, yapı ve ideolojiyle yan yana geliyor olmalarını ana akımda görmüş oldu böylece. Biz yan yana halaylar da çektik, yan yana slogan da attık. İşte hiç bir araya daha önce gelmemiş gruplar bir araya geldi. Bunun şöyle bir şeyse oldu, artık görmezden gelinebilen bir hareket değildi. Devletin de artık bunu Türkiye'deki en büyük sosyal toplumsal hareketlerden biri olduğunu görmeye başladı. Ve şu anda dört koldan tüm var gücüyle LGBT'ye saldırdığını hep beraber görüyoruz. Ama LGBT'ler buharlaşan canlılar olmadığı gibi bu saldırılar arttıkça biz buharlaşmayacağız. Yurt dışına giden çok arkadaşım oldu. En yakın arkadaşlarım yurt dışında yaşamayı tercih ettiler. Ama bu Türkiye'deki LGBTİ popülasyonuna kıyaslandığında milyonda bir azınlık. Dolayısıyla herkes burada kalıp hayatını sürdürmeye, ayrımcılıkla savaşmaya devam edecek. Bunu da söyleyeyim. Burası Türkiye ise burası LGBTİ artıları ile beraber bir Türkiye olacak. Şimdilik bu kadar. Bunu da bitireyim.
Şevval, şimdi benim bir iki sorum var Şevval'e. İstersen onu yönelteyim. Daha sonra Oğuzhan'a geçelim. Şimdi Oğuzhan da aramıza katılmış çünkü. Şimdi şöyle, birazdan Oğuzhan Uzun'u dinleyeceğiz biliyorsun. O yaşayan bir hafıza mekanı olarak Boysan'ın evinden bahsediyor olacak. Ama ben az önce seni tanıtırken de söylediğim gibi senin Ülker Sokak'taki mücadeleni de biliyorum. Biraz o dönemden yani Ülker Sokağın gerçekten bu hafızanın içindeki yerinden bahseder misin? Yani kısaca senin için önemi, sana hatırlattıkları bir Ülker Sokak şeyi yoklaması yaparsak eğer biraz zihinlerimizde canlandırmamıza yardımcı olursan o günleri çok güzel olur. Yani bunu romantize etmek için söylemiyorum ama hani tam da hafıza mekanlarından, hafıza yerlerinden, LGBT artı hareketin mirasından söz ederken o oranın gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer sorum da hani LGBT artı hareketi için çok kapsamlı, çok Türkiye'nin en büyük hareketlerinden biri ifadesi kullandın. Eğer yanlış duymadıysam, böyle bazen bağlantı gitti geldi. Tabii.
Ülker Sokak'la ilgili anılarımı aslında geri dönmek istemiyorum. Tekrar hatırlamak, tekrar anmak, ne romantize etmek ne de şey yapmak istemiyorum. Çünkü orada çok kötü şeyler de oldu. Çok kötü şeyler de gördük. Üçüncü camdan işte polise yakalanmamak için kendini üçüncü camdan aşağı atan ve beli kırılan translar da gördük. Şöyle bir önemi var. İlk defa orada translar yani kendi içlerinde bir dernek, kurum olmadan, bir sivil toplum olmadan kendi aralarında örgütlenip devlete karşı direndiler ilk defa orada. Hani bunun çok önemi vardı ve orada şeyi ilk defa orada gördük. İşte devletin gözden ilk çıkardığı, çünkü bir Habitat toplantısı, uluslararası şehir düzenleme toplantısı yapılması gündeme geldiğinde ilk gözden çıkarılanların da translar olduğunu gördük biz orada. Bu çok acı. Şu anda Demet Akalınların oturuyor olması işte ve bir çayın 10 liraya satılıyor olması da çok acı bir durum bizim için. Yani ben gördükçe içim acıyor açıkçası oranın nasıl gentrifike edildiğini kısa bir zaman içerisinde yani hala translara dair bir geçmişi bir mirasın üzerinde oturuluyor orada ama hani çok da kimsenin umurunda değil tabii ki. Money Talks. İlk
Evet.
en önemli şeylerinden biri orada işte transların bir araya gelip direnmeleriydi. İlk onur yürüyüşü, tabii o zaman onur yürüyüşü denmiyordu. Christopher Street Day kutlamaları falan ya da cinsel özgürlük kutlaması falan gibi bir şey deniliyordu galiba. Benim Ülker Sokak'ta olduğum dönemde, ben çünkü Demet Demir'le ev arkadaşıydım. Demet'in sayesinde de çok fazla şeye angaje oldum. İlk annem ve son annem Demet Demir'di. Şu an çok hala kızgınım gerçi ona ama annemdir yani. Demet mesela takip ediyordu o toplantıları. Ben ise tabii İlker Sokak'ta genç oğlanlarla fink atma peşindeydim o dönemde. O yüzden o Cinsel Özgürlükler Haftası etkinliklerini çünkü İbrahim Eren'in ofisinde yapılıyordu. Yeşil Bizans'ta yapılıyordu o toplantılar. Çok iştirak etmedim ama biliyorum. O dönemde denk geliyordu ilk şeyleri. Yani LGBTİ'lerin ilk bütünlüklü mücadeleye başlamalarının tarihidir o aralık. Yani 95 ile 90 işte 96 97 yılları. Kaos da zaten 90-95 arasında sanıyorum ilk çıktı. Bu. İkinci soruyu alayım.
Tamam, teşekkürler. İkincisi de şu, şimdi özellikle Gezi'den bahsettiğin için Şevval, ben mesela sen dedin ya işte bugünlerde üzerine çok kafa yorduğum meselelerden biri eşitlenme diye. Onu rezerve ederek tabii ki soruyorum bunu. Şimdi Gezi'ye de atıfta bulunduğun için, LGBT artı hareketi Türkiye'de genel mücadelenin, örneğin işte sol mücadelenin, sen 90'ları yaşamış biri olarak özellikle bunu soruyorum. O daha sanki 90'larda LGBT artı hareketi için daha dışa açık, daha kucaklayıcı veya daha böyle başka bazı toplumsal sosyal hareketlerle adalet arayışı içerisindeki gruplarla daha dirsek temasını yoğun tutan vesaire gibi tasvir ediliyor. Ya sence, yani sorum şu aslında, LGBT artı hareketi diğer toplumsal adalet gruplarıyla, işte sosyal gruplarla ve mücadelelerle yeterince dayanışabiliyor mu? Çünkü şeyi hatırlıyorum, örneğin işte hafızanın aslında kimlikler için ne kadar merkezi olduğu durumları da hatırlıyorum. İşte ben yakın zamanda mesela kendi tezim üzerinden yazdığım bir yazı dizisinde bundan bahsettim. Yani şeyi hayal ettim örneğin. Yani Türkiye'de işte ötekiler arasındaki olası dayanışmaları hareketlendirmenin, canlandırmanın yolları nedir diye bir soru attım ortaya. Bu biliyorum Amerika'yı yeniden keşfetmek değil belki ama oradaki sözünü ettiğim gruplar Türkiye'nin Alevileri ve LGBT artılarıydı. Çünkü her ikisi de öteki ve ortaklaşabilecekleri aslında çok çok fazla düzlem var. Hani bunu kastediyorum. Yani bu Aleviler olur, Kürt hareketi olur, başka aslında sağ hareketler, yani marjinal muhafazakarlar da, marjinalleştirilmiş muhafazakarlar da var sonuçta bu ülkede. Ne düşünüyorsun? Yani genel dayanışma politikalarına dair Türkiye'de Gezi'yi de tabii düşünerek. Yani neredeyiz gerçekten?
Ben o yüzden, tam da bu yüzden Gezi bir miattı dedim. O şeyine çok katılmıyorum. 90'larda daha bir dirsek teması vardı kısmına. Çünkü Ülker Sokak'ta o devlet operasyonlar yapıyordu ve Çevik Kuvvet'in işte o zamanlar Robocop'lar falanlar filanlar vardı. Biz bir basın toplantısı yapmak istedik. Çünkü o Ülker Sokak'ta yapılan şey fuhuştu. Yani bomba imalatı yapılmıyordu. Fakat devlet oraya helikopterlerle işte ne bileyim jandarmalarla falanlarla filanlarla operasyon yapıyordu. Deli bir güç gösterisiydi. Ve biz basın toplantısı yapmak için hiçbir yere gidemedik. Hiçbir yer şu an demokratik işte muhalif politika yapan ne kadar yer varsa, ne kadar örgüt, dernek, parti varsa hiçbirisi bize kapılarını açmadı. Bu tarihlerinin kara bir lekesidir. Bunu da ölene kadar söyleyeceğim. Bir tek Eren Keskin, o zamanlar İnsan Hakları Derneği'ndeydi. İnsan Hakları Eren Hanım bize kapılarını açtı ve biz 20-30 trans İnsan Hakları Derneği'nde basın toplantısı yapabildik, sesimizi duyurabildik. Polisin yaptığı bu uygulama kanun dışıdır. Biz kapılarımızı kıramaz, yani camlardan, helikopterlerden evimize giremez diye. Böyleydi. Gezi'den sonra ise bence bu bahsettiğin dirsek temasında olma halini Türkiye'de en iyi yapan hareket LGBTİ hareketidir. Ben örgüt, yani Onur Haftası'nda, Lambda'da, kendi İstanbul LGBT'de ya da herhangi bir yerde biz ağzımızda sakız ettik. Biz kesişimselliğe inanıyoruz. İşte bütün şeylerin dayanışması gerektiğini inanıyoruz dedik vesaire. Bir şey daha söyleyecektim. Yani bu 7 Haziran seçimlerinden sonra Roboski mi bombalanmıştı? Şey, Suruç muydu? O iki tarihi karıştırıyorum. Bir tanesi. Galiba Roboski'ydi. Neyse, yanlış hatırlıyor olabilirim. Ya Suruç'tu ya Roboski'ydi. Bombalanmıştı. O gün biz yani şimdi tabii eylemlilik de kalmadı. Hani dayanışma falan filan diyorsun. Yani dayanışılacak, eylem yapacak. Sokak eylemi, sokak ya da hareketi de bitti maalesef son 3-5 yıldır. Hani pandemiden önce de zaten bitmişti. Yani ben İstanbul LGBT'deyken megafona pil yetiştiremiyorduk. Biz dernek dernek dolaşıp megafonumuza pil parası dileniyorduk. 8 tane alıyor Allah kahretsin. O da neyse, biz o gün o güne eylem koyduk. Yani çünkü Kürtler toplanmaları gerekiyordu. İşte ne bileyim kendi işlerine toplantılara girdiler. Hani haber salalım, basın açıklaması yazalım falan. Fakat LGBT'lerin tabii hemen eylemliliğe geçebilme gibi bir refleksleri olduğu için biz o olayın olduğu gün İstiklal Caddesi'ne eylem koyduk ve Kürtler bizim arkamıza eklemlendiler. Bu bir tarihtir. Bu yani benim hala düşündükçe tüylerimi diken diken eden yapılmış en iyi eylemlerden biriydi. Onlar da işte sizin sözünüz bizim sözümüzdür deyip, çünkü biz de aynı sloganları atıyorduk. Onlar da aynı sloganları atıyorlardı. Hepimiz İbne'yi slogana attırdık yani, notlara geçsin.
Geçsin. Bir de şey var tabii, yani burada şeyi de unutmamak lazım, hani bizi dinleyenler için de hani bu sorular senin hatırlattığın kesişimsellik perspektifinden de baktığımızda önemli. Çünkü sadece LGBT artılar değiliz, aynı zamanda işte Kürdüz, Aleviyiz. Yani işte kesişimselliğin o çok bilindik diyeyim şeylerinden, argümanlarından bir tanesi budur. Hepimiz o farklı aslında kimliklerin tam da orta yerinde aslında hayatlarımızı sürdürüyoruz der. Dolayısıyla hani öznelerin deneyimleri de burada gerçekten önemli. Onları da çalışmak, onları da kulak vermek önemli. Bu cevaptan 90'ların son sol romantikliğinin de biraz illüzyon olduğunu anlıyorum. Gerçekten o dönemde yaşanmış işte zorluklar, bunlara karşı yürütülen mücadeleler, asıl dirsek teması olmuşsa da belli ki çok zorlu olmuş. O benim için şey bir bilgi oldu, güzel bir bilgi oldu. Bir de konuşmada son belki küçük bir soru, eğer hani zamanımız da varsa, bu şeyden bahsettin yani Kore Hoca'nın konuşmalarına filan da referansla biraz biyolojik determinizmden işte bahsettin aslında. Hani illa kavramsallaştıracak olsak işte genitale, biyolojiye dayalı, işte insanların o işte ikili cinsiyet kategorileri vesaire. Gerçekten bununla şeyi de hatırlayarak aslında özellikle yani bunun tetikleyici olmasını istemem bizi dinleyenler için, ama biliyoruz ki işte TERF tartışmaları var. Biraz içe de dönüp tam nasıl formüle edebileceğimi bilemedim, ama bu determinizmle, biyolojik determinizmle de nasıl mücadele edeceğiz sorusunu biraz sana yöneltmek istedim. En azından bu konuda fikrini paylaşmak istersen ben de duymak isterim. Çünkü bu aynı zamanda tırnak içinde söylüyorum bunu, içeriden de geliyor. Yani işte kendilerine feminist diyen ya da işte LGBT artı hareketinden de kendine queer diyen, ne bileyim, insanlar da aslında bu determinizmi bir tür sürdürüyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani çünkü bu hem dışarıdan hem içeriden bir bakıma uğraştığımız bir mesele gibi geliyor bana.
Ben bunun da eşitlenememe ile ilgili bir sancı olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde TERF tartışmalarında ilk başında işte translar kadını şeyden siliyor. İşte politik arenadan siliyor ya da işte kendi söylemini üretmiyor. Kadın söylemin üzerine söylem söylüyor. Buna benzer şeyler, ilk argümanlar buna benzer argümanlardı. Bununla eşitlenememeyle, eşitlenmemek istememenin arkasında da kadına yönelik şiddetin arkasında olan erkek ideolojisinin altında yatanın tahakküm kurma, alanını kaybetme. İşte feminizmin kadınların haklarını artık dillendirir, talep eder ve hatta kopararak alır hale gelmesinin altında da eşitlenememe ve dolayısıyla tahakküm kaygısı, tahakküm ihtiyacının en büyük sebeplerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Tabii çok detaylandırabiliriz bunu. İşte biyolojik determinizm de deriz, bilmem ne de deriz. İşte feminizm kesişimsel midir? İşte translar siliyor mu? Ben eşitlenememekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Transların, trans politikanın, çünkü trans cult falan diyorlar ya da işte trans ne dediler en son? Kabile mi dediler? Bir şey dediler. Delilik yani. İşte marjinalleştirmeye çalışıyor. Yani o kadar benziyorlar ki sağ muhafazakarların diliyle bu TERF dediğimiz tayfanın dillerinin o kadar benziyorlar ki zaten batıda matıda destekleyenler, fon sağlayanlar, sağcılar, LGB Alliance var. Bu Posy Parker diye çok ünlü bir TERF vardır İngiltere'de. Fon sağlayıcısı LGB Alliance. LGBT'nin içinden T'yi bile çıkarttılar mesela. Hani biz biyolojik cinsiyete inanıyoruz falan diyen bir akıllara zarar bir grup. Fakat bu eşitlenme artık kaçınılmaz. Yani dünya öyle bir yer değil. Yani bu direnerek ya da işte iterek kakarak ya da ben sizi duymuyorum yaparak kaçınabileceğimiz bir şey değil artık. O zamanlar geçti. Yani bol bol soda öneriyorum hazmetmek için.
Teşekkür ederiz Şevval, keyifliydi. Şimdi Oğuzhan'a artık mikrofon vermemiz gerekiyor. Çok çok teşekkürler katkıların için. Son bir şey söylemek ister misin?
Hepinize kolay gelsin. Güzeldi. Başlıklar çok güzeldi. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. O halde Oğuzhan Uzun'a geçelim. Ben şimdi kısaca Oğuzhan'dan söz edeyim. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun kendisi. Araştırmacı, içgörü ve data uzmanı. 5 yıldır insan hakları ve LGBT artı aktivizmiyle uğraşıyor. İstanbul'da bulunan Boysan'ın evinde 4 yıldır gönüllü faaliyetlerde bulunuyor. Aynı zamanda Şişli Kent Konseyi LGBT artı meclisinde başkan yardımcılığı ve yöneticilik görevlerini yürütmekte. Toplumsal cinsiyet, insan hakları, kesişimsellik, yerel yönetimler, medya, queer hafıza ve göç gibi konularda yazıları var. LGBT artı hareketinin bileşenleriyle de çalışmalar yürütüyor. Kendisi yaşayan bir hafıza mekan olarak Boysan'ın Evi ve Türkiye'de LGBT artı hafızası başlıklı bir sunuş gerçekleştirecek bize. Burada da herhalde şey çok önemli gerçekten. Boysan'ın Evi'nin yani işte yaşayan bir hafıza mekanı olması ve aslında geçmişle gelecek arasında nasıl bir köprü rolü üstlendiği gerçekten. Yani bu özellikle bu kuşaklar arasılığı ya da böyle çoklu zaman ları içeren diyeyim. Yani böyle bir zamansallığı içeren şeyi de aslında konuşuyor olmak istiyorum Oğuzhan'la. Yani Boysan'ın Evi ne yapıyor? Geleceğe dair ne yapıyor? Ama geçmişten nasıl besleniyor? İşte Boysan'ın, Zeliş'in, Mert'in mirasından, fikirlerinden nasıl besleniyor'yu da öyle sanıyorum konuşacağız. Oğuzhan hoş geldin. Beni duyuyor musun?
Hoş bulduk, merhaba. Sesimi duyabiliyor musunuz?
Evet, ben evet duyuyorum. Seni dinliyoruz. Buyur.
Böyle çok güzel bir durum oldu bu. İşte uzun zamandan beri de kendi ekip arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Ve hani bir zaman üzerine konuşmak, zamanı birazcık ters yüz etmek gibi bir fikrimiz de vardı. Böyle onun ilk nüvesi gibi bir şey oldu buraya katılmamızda. Önce birazcık Boysan'ın evi nasıl oluştu vesaire ondan bahsetmek. Böyle geçmişten günümüze gelip birazcık bu ikisini harmanlamak isterim açıkçası. Biliyorsunuz 2015'te Boysan, Zeliş ve Mert'i bir trafik kazasında kaybettik. Ben o zamanlar bu kadar çok aktivizm içerisinde bir Oğuzhan olarak yoktum. Ama uzaktan böyle imrenerek baktığım karakterlerdi benim ve bana ilham veren insanlardı bu üç insan ve diğerleri. Onların kaybından sonra aslında işte ailesinden bir fikirle bu ev zaten hali hazırda böyle bir işlevi görüyor. Bu evi aynı şekilde devam ettirelim. Sivil toplumdaki tüm bileşenlere, sadece LGBT artı derneklerine ya da örgütlerine değil, tüm bileşenlerine, tüm derneklere, kadın oluşumlarına, inisiyatiflerine bir yer, bir alan sağlamak amaçlı açılmış bir yer. Şişli Belediyesi'nin de desteğiyle o zamanlar tabii ki açık kimlikli bir LGBT artı aktivistinin işte Boysan'ın işte Şişli Belediye Başkanı, eski Şişli Belediye Başkanı İnönü'nün, Hayri İnönü'nün danışmanı olmuş olması da önemli. Bunun üzerinden zaten orada yerelde bir Lubunya'nın tarihi de ayrı bir şekilde yazıldı. Bunu da unutmamak gerekiyor. Türkiye tarihinde çok önemli bir yerde duruyor Şişli'de Boysan'ın olması ve Boysan'ın çalışmaları. Ve Şişli Belediyesi'nin desteğiyle bu ev böyle bir şeye getirildi. Tabii ki de burası böyle bir şey gibi değil. Hani şu an için en azından böyle değil. Böyle bir müze ya da bir anıt ev gibi bir işleyişi yok. Çünkü şu an zaten çok farklı ve büyük bir ekip var. Yani çok küçük bir 3-4 kişiyle başlayan ama ilerlemesi de hareketin gittiği yönle eşdeğer bir biçimde ilerleyen bir noktada. Ve Boysan'ın evi bu şekilde kurulmuş oluyor. Ve ilk etkinliklerinde alan sağlayarak yapmaya çalışıyor. Ve o zamanın işte 2016 Onur Haftası'nın Nereden Nereye sergisi, yanlış hatırlamıyorsam Nereden Nereye sergisi Boysan'ın evinde yapılıyor. Ve bu sergiden sonra aslında bu şekilde etkinlik talepleri geliyor vesaire. Hiçbir şekilde zaten ailesi burayı kurarken de burayı arkadaşları ve işte aslında Boysan'ın çevresindeki insanlar yardımıyla kuruyorlar. Ve Boysan'ın evi insanlar şey zannediyorlar, yani biz de atıyorum iletişime geçildiğinde yer sağlamak istendiğinizde bizden para istiyor musunuz diyorlar. Hayır, yani biz hiç kimseden, hiçbir örgütten tabii ki de bir araştırıyoruz burası nedir, necidir diye. Hiçbir şekilde para talep etmiyoruz. Yani para talep etmememizdeki en önemli sebep de biz bir alternatif alan açıyoruz orada. Çünkü bir tüzelliğimiz yok, bir kurumsallığımız yok. Biz bir dernek değiliz. Boysan'ın evi hiçbir zaman da dernek olmayacak. Yani hani gittiği yere kadar gitmeye çalışacak ama dernek olma gibi bir ihtiyacımız yok şu an. Çünkü bu amatör kalma hali, bu otonom kalma hala aslında bizi devam ettiren noktada yer alıyor. İşte tam da bu noktadan yer alarak şunu fark ettik. Hareket ilerlemeye başlıyor. Bir yerlerden talepler ve bir yerlerden sesler yükselmeye başlıyor ve bu sesini biz burada nasıl alabiliriz? Çünkü insanlar gelip bir şeyler yapmak istiyorlar. Ama bir yandan da korkan Lubunyalar var. Çünkü hani o kadar çok devlet sanki bir LGBT derneğine üye olunca bir şey olacak ya da atıyorum herhangi bir şekilde bir korkuları vardı ve dernek olmamak aslında buraya gelmek için onlar için aslında iyi bir noktadaydı ve biz bir gönüllü ilanına çıktık. Bu gönüllü ilanıyla bize tam 84 başvuru geldi. Yani inanılmaz beklemediğimiz ve insanların bir şeyler öğrenmeye, o işte Lubunyalı'nın enerjisini akıtmaya ihtiyaçlarının olduğu bir alan olarak gördüklerini. Çünkü çok detaylı bir kendilerini tanıtmayı istemiştik. Orada gelenlerde sezdiğimiz şey, bu yüzden nevi gerçekten de sosyalleşmek istenilen ve bir şeyler öğrenilmek istenilen sıcak bir yuva etkisini uyandırıyor gibi bir algıyı aslında tespit ettik. Bundan sonra da aslında 20-25 kişiyle bir yola çıktık ve çalışmalarımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Hafıza meselesini düşünmeye başlamamız da şundan dolayı. Yani eve bir gün biri geliyor. Boyzan'ın bir yerde ilişkilendiği, Zeliş'in bir yerde ilişkilendiği, Mert'i atıyorum pazarda o işte gördüğü ilişkiler üzerinden yıllar sonra bile gelip bizle iletişim kuran insanlar var. Ve bunları duyunca hani aslında Boyzan'ın evinin şu an kendi motivasyon kaynağı bu gelen aslında geriye dönük hatırlatmalar. Bu geriye dönük hatırlatmalar hiçbir ya her zaman bizim geçmişten kopmamamıza bir şey güç veriyor ve geçmişten aldığımız şeyle de aslında şu anki çalışmalarımızı şekillendirebiliyoruz. Ve hani hiçbir şekilde şey de değil hani ilerleyen zaman içerisinde de şunu konuşmaya başladık. Bizim hafızamızı kim yazacak? Şu an aslında benim orada katıldığım gözlemlerimle de çünkü birçok kez şu an pandemi nedeniyle etkinliklerimizi ondan yapsak da şunu da gözlemliyoruz realde. Çok hiçbir şekilde eve gelip etkinliği dinleyip evi gezip böyle bir duygulanıp evden çıkan insanlar gözlemledim. Şimdi bu o kadar çok şey bir dönemde yaşıyoruz ki hani kötü bir biçimde insanlar kendileri üzerinde baskı hissediyorlar. Cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimliklerinden ötürü. Bir ruh gibi yaşadığı hayatını belki de Boysan'ın evine gelerek 3-4 saat vakit geçirerek aslında çok böyle çiçeklendiriyor, güzel bir noktaya getiriyor. Bu açıdan da çok iyi noktada sohbetler gerçekleşiyor. Onlar açılıyorlar, katılmaya özen gösteriyorlar. Çünkü zaten Sema orada bir anne figürü olarak, anne figürünün de ötesine geçerek hani bir şekilde o insanlarla iletişim kuruyor. O insanlar bu özlemi çektikleri için orayı bir alan, bir yuva olarak görüyor. Ve şu anki ekip de aslında çok farklı insanlar var. Yani hemşire de var, işte avukat da var, işte medyacısı da var, o da var, bu da var. Böyle çok kesişimsel bir alanda işler yapmaya çalışıyor ve politik de bir yere doğru gidiyor. Özellikle pandemiyle beraber politik bir noktada da aslında talep aldığımızı ve aslında feedback aldığımızı da gördük. Hani evin işte Boysan'ın fotoğrafları, Zeliş'in fotoğrafları, Mert'in fotoğrafları, Burak Özgüner'in işte geçen sene kaybettiğimiz Burak'ın da fotoğrafını koyduk. Ama bu hatırlamaya yönelik bir şey. Yani aslında o evle bir ilişkileri, aslında bu mentalitemizle bir ilişkileri olmuş olması durumu böyle bir şey gibi değil. Yani hani koyalım da orada koymak zorundaymışız gibi değil. Bu hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yeni gelen nesiller her ne kadar da internet kaynaklarını tarayıp bulsalar da Boysan hakkında, Zeliş hakkında, Mert hakkında çok da tanıklık kadar bir bilgi edinemeyebilirler. Çünkü sözlü tarihin önemi orada ya. O sözlü tarihin gerçekten de ilk ağızdan dinleniyor olmuş olması çok önemli. Ya bugün işte Şevval de anlattı. Geçmişteki tanıklığın aslında şu anki seyri ve ifadesi çok önemli. O yüzden de bunu fark ettiğimiz andan itibaren de sürekli bu çalışmaları yapmaya, insanları işte hani aslında bu insanların talepleriyle gelişen. Yani bu sene hiç boş kalmadı. Çünkü şundan dolayı insanlar gelip hadi şöyle bir şeyler yapalım, hadi böyle bir şeyler yapalım gibi bir noktada bizlerle hareket ettiği için bu bazen geleceğe dönük, bazen de geçmişten geldiği için de sürekli bir sirkülasyon halinde olan bir yer. İhtiyaçlarımızı da kendi içimizde hallediyoruz ve buna göre şekillendiriyoruz. Tabii ki de bu süre içerisinde de Boysan Evi birçok organizasyonla da ilişkilerde bulundu. İşte üniversite kulüplerine ev sahipliği yaptı. İşte alandaki dernek ve oluşumlarla ilişkiler yaptı. Pembe Hayat'ın, işte Queer Fest'in kapanışları, işte 25 Kasım etkinliklerinin kapanışları, film gösterimleri gibi etkinlikler yapıldı ve orası bir alan olarak, yani Ankara'da yasaklar varken İstanbul'daki etkinlikler, işte Queer Fest'ten örnek verelim, birçok yerde yapıldı ve kapanışına orada aslında tüm Rubunyaların, tüm LGBT artı camiasının o evde kaldı. Yani bir evin alacağı sınırı vardır. 300 kişi alır mesela. Boysan'ın evi o gecelerde sınırları zorlayan, insanların işte eğlendiği, enerjisini akıtabildiği bir noktada yer alıyordu. O geceler mesela aslında Boysan'ın evi iyi ki var diyoruz ve insanlar da aslında bunu söylüyorlar. Bu şekilde bu çalışmalar devam ediyor. Şimdi hani tarih noktasında da işte yakın zamanda bir zamanlar serisi yapıp aslında 80'ler, 90'lar, Gezi dönemi gibi farklı, işte Türkiye'nin farklı kesimlerinden insanlarla konuşabileceğimiz bir zaman serisi yapmaya karar verdik. Burada da aslında zamana bir araştırmacı gelip işte ya bana şöyle şöyle şundan lazım, böyle böyle bundan lazım gibi anlayışlar, ya böyle talepler çok geliyor mesela. Çünkü bakıyor insan, görüyor işte Lubunya neresi var, LGBT neresi var, mesaj atıyor. Yani aslında bu zamana veya kişiye bu kurumsal yaklaşımın ötesinde bazen de o yaşanılan tanıklığın ifadesi üzerinden bir şeyleri anlatabilmek çok önemli. Çünkü böyle araştırmalara tabii ki de hani yumuşak yüzlüyüz. Hiçbir şekilde böyle insanlara ret vermiyoruz ama belli bir noktada da şey yapmamız lazım. Hani Boysan Evi artık şu an kurumsal değil ama profesyonel çalışmasına engel olan bir noktada da değil. Çünkü orası bir alan ve çalışmalarını gerçekten de hareketten aldığı güç ve fikirlerle ilerleten bir yer. İşte o noktada da hani hafızayı tekrar hatırlatmanın önemli olduğunu da düşünüyoruz ve ilk zamanlar başlayan etkinlikler kesişimsel değildi mesela. Çok tek düze giden ve daha çok alan açma şiarı üzerinden gerçekleşen bir noktadaydı. Ama şu an baktığımızda Boysan'ın evi bence kendi içinde bir politika da üretiyor. Bazı noktalarda sosyal medyada LGBT hareketi de çok sessiz kalabiliyor ve bu noktada Boysan'ın evi de bir ses, bir soluk olabiliyor ve söylüyor. Bunun üzerinden de ya eleştiriliyoruz ya takdir ediliyoruz ama günün sonunda biz buradan bir şey çıkarmış, bunu kendi içimizde bir öz eleştirisini vermiş bir noktada çıkabiliyoruz. Çünkü ekip artık akademisyenler vesaire de olduğu için her şeyi eksiksiz bir biçimde, yani hani bir şey yanlış yapıldıysa bunu düzeltelim, özür dileme şeyini gerçekleştirelim gibi noktalardan yaklaşarak aslında bunu yapmaya özen gösteriyoruz ve herkesin sesi olmaya. Yani hani Pembe Hayat'la etkinlik her sene, bunları tekrar tekrar yapmak, İşte farklı alanlardaki farklı sesleri, yani komünist LGBT artılarla etkinlik yapmıştık geçen senelerde mesela. Onlar çok teşekkür ettiler. Çünkü hani yani harekette böyle spesifik şeyleri göremiyoruz. Bu kesimselliğin şeyleri göremiyoruz. O yüzden de bu etkinliklerin yapılıyor olmuş olması belki de bir yerlerden birilerine şey veriyor ve bir şekilde de bakın biz bunu yaptık. Belki de Boysan'ı böyle bir şey yaptı. Onlar da bu etkinin bir değişip dönüştürülmüş halini yapıyorlar ve bu çok güzel bir şey. O kesimsel olmanın halini bu evde çok iyi hissediyoruz ve aslında kesimselliği sağlamaya çalışarak işte kendi olanaklarımız doğrultusunda hani o şekilde yolumuza devam ediyoruz ve hani bu da bence bize güç veriyor. Ama hani hafıza noktasında da şu an yaptığımız, yani pandemi döneminin başından beri 26 etkinlik yapmışız online'da. Ve bu 26 etkinliğe 500 kişi gelmiş. Yani online'ın olanaklarıyla yaptığımızda. Çünkü online'da sadece İstanbul'da işte lokasyon olarak belli olduğumuz yere belli insanlar gelebiliyor. Çünkü cumartesi pazar yoğun bir şekilde etkinliklerimizi yapıyoruz. Ama onun ötesinde şu an online'da birçok insan Boysan'ın evini de tanıdı. Ve aslında diğer derneklerin mesela atıyorum bu çalışma gibi. Online'ın olanaklarını da yani dijitale çevirmeyi şey yapmaya çalışıyoruz. İşte Boysan'ın radyosu diye bir şey yapıldı podcast için. Bu gerekli miydi? Hayır, gerekli değildi. Ama podcast'ta şöyle bir şey oldu. Madem online'daki o kaydı tutmanın, arşivciliğin önemine dikkat çekmeye başladık. Etkinliklere katılamayan insanlar bu yapılan sohbetleri buradan görsünler, buradan dinlesinler. Orada da bir kayıt tutma gibi bir şeyimiz de vardı. Özetle böyle diyebilirim. Sorular üzerinden de ilerleyebiliriz. Yani ama şuna da dikkat çekmek gerekiyor. Burada şu an aktif bir biçimde kendi içinde çalışma grupları olan, bu çalışma grupları ile çalışan 20-25 kişilik bir ekip var. Bu ekip bir şekilde çalışmaya, farklı alanlarda işler üretmeye, fikir üretmeye devam ediyor. Çünkü sürekli gün içerisinde sirküler halinde olan bir WhatsApp grubu, bir mailleşme gibi bir şey dönüyor. Böyle bu şekilde çalışmalarına devam ediyor ve aslında bizim yaptığımız çalışmalarda bundan 10 sene sonra belki de Lubunyalığını yeni keşfeden, Lubunyalığının onurunu, güzelliğini, o şanlamayı yeni yaşayan Lubunyalarında belki de görüp görebileceği ya da atıyorum görüp işte aa burası böyle bir yer varmış, onun ötesinde de bir geçmişi varmış diyebileceği bir noktada. Ve şunu da yapıyoruz. Yani bir fikir oldu mesela. Boysan ne yapardı? Ya da atıyorum insanlar ne yapardı? O zamanı yaşayan insanlar ne yapardı gibi düşündüğümüz zamanlar da oluyor. Mesela sokakta tekel var, işte kuaför var, işte bina sakinleri var. Orada hiç garip karşılanmamak. Yani hani kriminalize edilmemek. Çünkü orası bir özel mülk ve hani hatta işte bu yasaklamalar da söz konusu olduğu vakit her sene onur haftasında biz de bir hafta boyunca etkinlikler yapıyoruz. Çakıştırmamaya dikkat ederek. Ne olacak acaba? Çünkü hani bizi yasaklayabilirler mi diye bakıyoruz. Belki de hani onun da bir yolu bulunabilir, bulurlar. Ama hani yasaklanamayacağımızın alternatif bir mekan olarak şunu bile düşündüğümüz zamanlar oldu. Boysan'ın evine eğer her yer yasaklanırsa İstanbul'da da açalım o sokağa, bir davet edelim, orada eğlenelim, gülelim. Partimizi, her şeyimizi, yürüyüşümüzü orada yapalım gibi bir fikir bile doğmuştu. Çünkü hani Onur Haftası'yla da iletişim halindeydik. Geçen senelerde bunları da yapmıştık. Böyle sürekli yani bana anlatılan, ben Boysan'ı çok kısa bir tanıma şansı elde ettim. O zaman çok böyle açık bir Lubunya değildim ama şu noktada işte o sokağın her zaman o evde bir tane çorba kaynadığını, sokaktaki kızlara bir oradan bir aş geçtiğini anlatılmıştı bana zamanında. Böyle bir komün olma işlevi var. Çünkü o ev gerçekten de o noktadaydı. Ve şu an aslında bu kesimsellik amacıyla birlikte belki de bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü o evin sıcak bir yuva oluşu çok önemli bir noktada yer alıyor bence.
Teşekkür ederim. Ya benim için çok güçlendirici bir konuşma oldu bu Oğuzhan. Ben de takip etmeye çalışıyorum Boysan'ın evinin etkinliklerini. Ama böyle derli toplu gerçekten ilk kez dinledim. Ve tanımış oldum aslında bir nevi. Ya benim aklıma şey geldi. Başta senin konuşmanı tanıtırken de yani şey anons ederken de söylemiştim. Hani bu kuşaklar arasılık, işte çoklu zamanlık, o zamansallık, geçmişle gelecek arasında ne yaptığı, ne örmeye çalıştığı Boysan'ın evinin. Aklıma şey geldi, yani sen de queer çalışmalarıyla ilgilendiğini söylediğin için queer gelecek ve queer ütopya diye bir literatür var gerçekten. Ve mesela aklıma gelen örneklerinden bir tanesi José Esteban Muñoz. Mesela onun Cruising Utopia diye bir kitabı vardır ve aklıma bir an şey geldi ki yakın zamanda bir bölümünü okumuştum. Umudu bir metodolojik araç olarak alıyor. Yani umudun kendisini aslında bir tür metot olarak ele alıp hep işte queer yani gelmekte olan henüz belki göremediğimiz o bilinmez, belirsiz ama hep öyle bir gelecekten, bir queer gelecek tahayyülünden bahsediyor ve o umut vurgusu, onu böyle analitik, metodolojik bir araç olarak ele alması benim çok hoşuma gitmişti. Aslında okuduğumuz bazı akademik metinler de işte böyle konuşmalar gibi güçlendirici olabiliyor. Belki şöyle bir soru olabilir. Sence Boysan'ın evinin metodolojisi ne? Yani gerçekten belki de umut, belki Boysan'ın fikirleri, mirası, kendi mirası. Ama bunu böyle ancak formülize edebiliyorum. Yani sence Boysan'ın evinin böyle temel metodu ne? Yani nasıl aslında başarıyor bunu? Yani çünkü şey bence çok anlamlı. İnsanlara yuva oluyor diyorsun Boysan'ın evi. Yani insanlar geliyor. Hiçbir şey yapmasalar bile şöyle bir evi dolaşıyor ve iyi hissedip çıkıyor bizimle sonra bunları paylaşıyorlar diyorsun. Ne dersin?
Ne dersin?
Yani sen bu soruyu sorduğunda benim aklıma şey geldi. Boysan'ın evi nereye doğru gidiyor? Hani bu soruyu ben de kendime zaman zaman da soruyorum. Çünkü işte Boysan ve Boysan'ın çevresinde yaşayan, onunla yaşayan insanların mirası üzerine de birazcık da açılmış bir yer olarak algılandığı için şu noktada bence Boysan'ın evi tamam Boysan'ın politikaları ve Boysan'ın fikirleri üzerinden bir şeyleri üretmeye devam ediyoruz. Çünkü burası bir Boysan'ın evi. Ama bence şu an bu metodolojiyi oluştururken şunun gerekliliğini fark ettik. Yani metodolojiye geleceğim söylediğin şeye. Türkiye'de gönüllülük meselesi bir mevzuata ya da bir yasaya bağlanmış bir noktada değil. Gönüllüyü emeğini herhangi bir noktada ücretlendiremediğin için şunu yapmaya başladık. Yani şu yazıyor. Boysan'ın evinin bir gönüllülük ilkeleri, bir gönülden ilkeleri var. Burada diyor ki Boysan'ın evi sevgi ve dayanışma temelli hiçbir ayrımcılığa ve hiçbir fobik davranışa yer verilmeyen bir alan olarak. Çünkü bu çok önemli bir şey. Çünkü sevgi ve dayanışma temelli ve yapılan hiçbir iş kişiselleştirilmiyor. Her zaman kolektif bir noktada yapılıyor bu işler. Bence Boysan'ın evi şu an tek bir noktada kalmayarak farklı alanlarda söz üretmeye çalıştıkça sürdürülebilir olmaya da devam edecek gibi geliyor. Yani bunun net bir metodolojisi yok aslında. Bu gelecek ütopyasında da aslında kaygan zemindeyiz. Bugün pandemiye bence bana kalırsa en iyi ayak uyduran hareket çiçek gibi tekrar bence yani bir şey olsa bir devrim olsa bir şey olsa bence buradan ayakta kalabilecek en doğru ve en güçlü hareket LGBT hareketi olurdu. Çünkü bu yataydan örgütlenme ve bu işte hani kesimsel olma durumu şu an için tabii ki de çok daha güçlü bir yerden geliyor bana kalırsa. İşte TERF tartışmalarında yani hiç beklemediğimiz insanlardan beklemediğimiz tepkiler gelirken beklemediğimiz insanlarda çok güçlü sesler geldi. Zaten bu eşitlenme talebinin güçlü geliyor olmuş olması da buna dalalet. Bu şekilde bunlardan yola çıkarak aslında metodolojiyi hep birlikte oluşturuyoruz. Çünkü burası nasıl sürdürülebilir olur? Bir gün bir gönüllü gider, diğeri gider. Hiçbir insan kalıcı olmayabilir. Orası nasıl dönebilir? Çünkü orası dedim ya herhangi bir profesyonel çalışma gibi bir amacı olmayan bir yer. Bir gün etkinlik yapmayabilir, yapmak istemeyebilir ama yapmak için çabalıyor. Oradaki gönüllüleri asıl amaç sürdürülebilir kılmak, onlara bir şey katmak, onların bizden bir şeyler almasını sağlamak gibi bir noktadan ilerliyoruz. Aslında net bir metodoloji yok. İpek Şahinler'le Munyoz'u konuştuk Gelecek Ütopyası etkinliğimizde. Geçen aylarda böyle bir etkinlik yapıldı. Orada da gerçekten de hani umut şeyden dolayı yani Sema her zaman şunu der işte hani hizmet etmek olarak işte insanlara yardımcı olmak, insanlara alan açmak olarak nitelendirir. Bence bir şekilde bu yuva olma özelliğini devam ettirdiği sürece yaşadığımız sıkıntılardan kaçabileceğimiz bir alan olarak görülebilir geleceğimizde. Ama hani bana kalırsa buranın devam etmesindeki ana sebep de sevgi, dayanışma ve insanların güvenli alan olarak yani bakabilecekleri bir noktada. Çünkü güvenli alan da çok tartışmalı bir şey tabii. Yani kimin güvenli alanı ve yani bana göre mesela insanın olmadığı bir yer daha çok güvenli. Hani bakıldığında çok derine inersek insan olduğu sürece bir iktidar ilişkileri gelişecek ve orada bir tehlike olma olasılığı daha fazla. Bu yüzden de zaman zaman böyle şeyler olabiliyor. Bu sıkıntılara da işte özeleştiri süreçleri, işte tarafsız bir gücün ya da tarafsız bir örgütün gelip bunu işte ortalığı şey yapmalı. Yani bir müzakere ortamı oluşturmaya da çalışıyoruz. O yüzden de metodolojisi ne diye sorduğunda bence net bir metodolojisi yok. Şu an bu şekilde yoluna devam ediyor ve devam etmesindeki en temel güç de bence sıcak ve samimi olması. Yani şey yok. Herhangi bir şekilde bir labellamıyor. Herhangi bir şekilde profesyonel bir yermiş gibi kendisini pazarlamıyor ya da kendisini böyle bir amaçla hareket etmiyor. Ama dijitali yakalamaya çalışıyor. Çünkü bana kalırsa örgütler, yani hareket olarak da şu an pandemiyle de beraber ve işte HIV statüsü tartışmaları, TERF tartışmaları, onun üzerinden gelişen yasaklar, işte Şişli Belediyesi ile, daha doğrusu Kadıköy LGBT artı meclisi ile, Şişli LGBT artı meclisinin de destek verdiği LGBT artı çocuklar vardır muhabbetinde de gördüğümüz üzere net hareketlere de katkı sunan bir yer. Çünkü Şişli LGBT artı meclisi nasıl kuruldu? Orada bir işte Sema Yakaroğlu'nun yürütme kurulu üyelerinden biriydi. Ben gittim, arkadaşlarımı birlikte topladık vesaire. Orada 40 kişilik bir meclis kuruldu. Ve bu meclisin var olmuş olması bile çok çok önemli. Hafızaya oradan bağlayabilirim şu noktada. Çünkü mesela atıyorum belediye meclis üyesini görüyoruz ya da belediyede çalışan birini görüyoruz. Orada bir boysan ya da LGBT artı denince aa ben tanıyordum vesaire gibi böyle bir karşılaşmalar var geriye dönük olarak. Bunlar çok mutluluk verici çünkü o insanlara bir şekilde Şişli'de bir alan var ve bu alanı şekillendirebiliyoruz. Şişli'ye başvurabiliyoruz gibi bakıyoruz. LGBT artı çocuklar vardır o hashtagleşme vesaire de dijitalde böyle çok güzel homofobiye, transfobiye verilen tokat gibi bir cevaptı. Herkes fotoğraflarını paylaştı. Bakın biz yapılma suni değiliz yani sonradan gelmedik. Biz vardık zaten. Hani Türkiye'de sen istesen de istemesen de ne söylersen söyle var LGBT artılar ve yaşamlarına devam ediyorlar ve buradan yükseliyorlar gibi bir şeyi de göstermişti. Hani dediğim gibi bir metodoloji yok. Bu metodoloji kesinlikle yolunda düzülen yani kervan yolunda düzülüyor. Ama bunu oluşturan şeylerden biri de sevgi ve dayanışma. Herhangi net bir metodoloji yok Boysen'in evi adına. Çünkü metodolojinin kendisi zaten insanların fikirleri üzerinden gelişiyor ve aslında sadece temel olan şey şu. Buranın mesela o ilkelerde yazan şeylerden biri. Trans antagonist davranışlarda bulunamazsın. Transfobik davranışlarda bulunamazsın. Hifobik davranışlarda bulunamazsın. İşte kadın düşmanı davranışlarda bulunamazsın gibi. Bunlar böyle normsal bir yerden değil. Ama çok gönüllülük ilkesi olarak yazılmış şeyler var ve sevgi ve dayanışma işte. Yani oradaki mesele çok kolektif. Ve orada iş yapan insanlar bir şekilde kendilerini iyi hissettikçe orası güç buluyor. Yani buranın metodolojisi insanların sevgi ve danışma ilkesi üzerinden örgütlenmiş olması, kendisine bir alan buluyor olmuş olması ve bunun somut göstergelerinde görüyor olmuş olması bence metodolojinin genel bir kümesini oluşturuyor diye söyleyebiliriz bunu. Buradan böyle bu şekilde bağlayabiliriz.
Tamam, süper. Arada bağlantı geldi gitti ama evet yani benim için zaten fazlasıyla şey bir cevap. Yani işte umut dedik. Ben sana öyle pas atmıştım ama işte senin sevgi, dayanışma, güvenli alan bu pratikler üzerinden yani bu değerler, bu prensipler üzerinden Boysan'ın evini tariflemen aslında belki yazılı olmayan, kağıt üstünde olmayan ama insanların ne kadar içselleştirdiği, sizin ne kadar içselleştirdiğiniz bir metodolojisinin de olduğunu gerçekten söylüyor. Yani eğer işte ona metot denirse. Teşekkür ederim bu cevap için. Şeyi soracağım. Şimdi işte tüzel bir kimliği yok dedik Boysan'ın evinin. Aslında işte kurumsallaşmayı da ya da dernekleşmeyi işte düşünmüyor. Şu an için ve uzun bir zaman için belki diye söyledin. Benim aklıma şey geldi hani Boysen'in evini tariflerken böyle farklı yani kesişimselliğe çok vurgu yaptın. Farklı disiplinleri bir araya getiren bir ev olduğunu söyledin ki hani bana ya yani bendeki yazıda da yani Boysen'in evini anlattığın yazıda da bu geçiyor. Şeyi soracağım. Boysen'in evi dışarıyla, örneğin akademiyle, yani bu iç dış, içerisi dışarısı da tabii bunlar böyle çok şey, biraz işte konuşurken de kendimi düzeltiyorum aslında. Çünkü böyle çok şey gelmiyor, çok söylemeye çalıştığım şeyi içeriyormuş, veriyormuş gibi gelmiyor ama neyse yani Boysan'ın evi'nin, mesela bizi dinleyen biri, bir arkadaşımız Boysan'ın eviyle bir etkinlik yapmak istiyor. İşte bir akademisyen diyelim, bir öğrenci. O ne yapacak? Size şeyden, sosyal medyadan, web sitenizden ulaşacak. Yani bu iş birliklerine, böyle projeler geliştirmeye, kurumsal bir şeyde, bir tüzel bir kişiliğiniz olmasa da çok açıksınız anladığım kadarıyla. Ve insanlar böyle size ulaşıp sizin etkinlikler, projeler geliştirebiliyor. Mesela buralarda insanların endişeleri oluyor mu? Az önce siz Şevval'le de konuşuyordunuz. O benim de aklımdaki sorulardan bir tanesiydi. İşte aktivizmin dili vesaire. Hani insanlarla kurduğunuz o ilk temas nasıl gelişiyor? Biraz buralardan, bu süreçlerden söz edebilir misin?
Tabii. Bu güzel bir soru aslında şey açısından. Yani hani işleyiş nasıl oluyor diye. Şimdi bu ayrı ayrı çalışma grupları var ama bu çalışma gruplarının şeyi de birbirleriyle çok böyle şey gibi değil. Yani keskin sınırlarla çizilmiş değil. Yani aslında ben mesela benim bir ikinci evim oluyor pandemi öncesi. Ara ara mesela gidip gelen kargoları vesaireyi bırakıyorum. Hani çiçekleri suluyorum vesaire. Hep bir bağ var oraya. Çünkü o eve gidip geliyorum. Çünkü hani bir şekilde oraya alışmışım ben. Şimdi insanlardaki en önemli şey de bu. O yüzden bir emek hiyerarşisi oluşturmadan bir etkinlik mesela atıyorum. Örneğin bir örgütle ya da bir dernekle etkinlik yapacağız. Bu etkinlik fikri gelene kadar Zoom'da yapıyoruz bunu şu an. Ya nasıl yapsak acaba? Böyle bir etkinlik fikir, brainstorming yaptığımız bir toplantımız oluyor. Ve bu toplantımızda diyoruz ki neler yapalım? Güncel ayak uyduralım mı yoksa işte şu meseleyi konuşalım mı vesaire ve bu alanda en yeni ve yani hani kimlere başvurabiliriz diye düşünüp mail atıyoruz. Bazen de bu mailler karşı taraftan geliyor ve diyoruz ki merhaba böyle böyle siz de şunları şunları böyle bir etkinliği yapmak isteriz. İşte ve mail üzerinden gerçekleşiyor bunlar. Yani hani işte bazen bazı işte şirketler tarafından bunlar işte global şirketler olabiliyor. İşte LGBT artı Q destekçisi olan. Ama bunları da sorgularken mesela şu sorgulamayı yapıyoruz biz. Bu yüzden böyle bir proje ya da böyle bir şeye katkı sunacaksa eğer gerçekten de somut çıktısı olarak bir istihdam sağlayacak mı? Mesela hani bunları sorgulayabiliyoruz. Çünkü eskiden bunlar çok farklı bir ya bir ses olmadığı için şu an ekip 20 kişi ve bu 20 kişilik ekip bir şekilde bunu da sorguluyor. Yani biz bunu yapıyoruz ama hani gerçekten de samimiler mi? Bunu görüyoruz tarihte. Yani hani o hedef göstermeler sırasında işte ya gökkuşağı renklerini basmayın diyen markayla ya da atıyorum basan ya da buna destek veren markanın farklı noktalardan hedef gösterildikleri bir dönemdeyken gerçekten de o işbirliğinin samimiyetini sezmeye çalışıyoruz. Eğer bize gelen bir talep varsa, örneğin araştırma talepleri, yani şey gibi bu, bana sanki elime armut alırmış gibi, işte bana şu kadar şu insan lazım, bana bu kadar bu insan lazımmış gibi talepler oluyor. Ve bu talepleri tabii ki de uygunluğu ölçüsünde bazen şey yapamıyoruz, yani hani net bir şekilde bu tavrı göstermemiz gerekiyor. Ya da atıyorum, transfobik bir araştırma ise, transfobik bir talepse bunu diyoruz ki ekip içerisinde istişare ediyoruz herkesin fikrini alarak. Ve diyoruz ki bu araştırma buraya yapılmak için uygun değil çünkü Boysan Evi'nin böyle böyle ilkeleri var ve biz bu temelde örgütlenen bir yer değiliz olarak bunu geri çevirebiliyoruz. Hani bu noktada da tabii resmi olarak bir dernek statümüz olmadığı için bu noktada bir fon veya herhangi bir şeyle ilerleyen bir noktada değiliz. Bunun için yapabiliriz belki de ama şu an için yani çok üzerinde düşündüğümüz, yoğun düşündüğümüz bir konu değil bu bakıldığında. Ve bu şekilde gerçekleşiyor. Yani mesela şu oluyor. Gerçekten de bazı araştırmalar var ve bu araştırmalar Boysan'ın evi gibi bir mekan üzerinden. Yani dünyada tek böyle bir yer. Yani daha önce yok. Yapılmamış. Bir daha önce bir anne oğlunun üzerinden bunu yapmaya çalışmış ama yapamamış, olmamış. Bir şeyler olmuş Brüksel'de. Bir şekilde gerçekleşmemiş. Hani bu tek olma özelliği zaten hani ayrıcı ama ayrıcı olmasının yanında da hani bu yapılan işlerin hepsi bir şekilde şey gibi ilerliyor. Yani hani dikkat ederek bir şekilde hiç kimseyi kırmadan ama farklı alanların da seslerini, farklı işlerin de seslerini duyuran bir yer olarak yapmaya çalışılıyor. Özet olarak bu şekilde ilerleyen bir süreç var. Yani bazı şirketler mesela işte hani resmi kanallarda sıkıntılar doğabiliyor. Onu halletmeye çalışıyoruz. Ama mesela şu da görülebiliyor. Yani bazen senin çıktığın içerik orijinalliği ve senin bir dernek olmamandan ötürü çalınabilir ya da orada bir fikir hırsızlığı gerçekleştirilebilir. Bunu da tabii ki de logo üzerinden hani vesaire gibi şey var. Bunlar da bizim üzerine düşündüğümüz yani tamam kurumsallaşmayacağız ama bizim emeğimizin göz ardı edilmemesi için neler yapıyoruz diye de üzerinde düşündüğümüz konular bunlar.
Evet anladım ya bu da evet çok önemli yani hukuksal süreçler işte telif vesaire gerçekten teşekkür ederim ya bu soruyu sorarken söylemeyi atladığımı fark ettim şey başta da söylemiştim şeyi semineri açarken kara kutuyla biz yani ben Bilgi Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim yani artık işimin son günleri ama hala isiyim diyebiliyorum. Hala ilişiğim sürdüğü için. Mesela biz Kara Kutu'yla Cağaloğlu hafıza yürüyüşünü çıkarmıştık bundan birkaç sene önce. Ve aslında bir grup öğrenciyle ve bir hocamızın süpervizörlüğünde gerçekleşmişti bu. Ve ortaya çıkan, o senin de bahsettiğin o somut bir ürün vardı. İşte o zaten işte bir zamanlar Babali olarak anılan Cağaloğlu bölgesinde böyle Türkiye'nin basın tarihine yine aslında 90'lar ağırlıklı tarihine dönük bir hafıza yürüyüşü çıkarmak olmuştu. Ve gerçekten benim için özel bir yeri var. Yani o sivil toplum akademi işbirliğini de göstermesi açısından tabii akademiyi de aşan veya diğer sivil toplum örgütlerini, LGBT artı derneklerini de aşan aslında dayanışmalardan, işbirliklerinden söz ediyoruz aslında. Yani en azından buna açık olduğunu bilmek Boysan'ın evinin de beni gerçekten çok mutlu etti gerçekten. Hani bizi dinleyen ne bileyim bu bir şekilde insanlara ilham olabilir gerçekten. Çünkü ortaya tek başına bir hafıza çıkıyor. Yani aslında o ürünün kendisi de bir nevi bir arşiv, bir hafıza oluyor. İşte şimdi Kara Kutu Cağaloğlu hafıza yürüyüşünü böyle periyodik olarak tekrarlıyor mesela. Birileri yaptı, en azından ilk adımları attı ama işte o böyle üzerine eklene eklene taşınıyor geleceğe. Dolayısıyla hani bunlar çok önemli yöntemler. Tabii, lütfen lütfen araya girin.
Sen bunu deyince şey aklıma geldi. Şimdi bir podcast çalışması yapıldı ya. Şimdi bu çalışmayı yapan içerideki ekip ya podcast var işte telif yememek için ne yapabiliriz? Çünkü olabildiğince bunu kolektif bir biçimde ve yapabildiğimiz ölçüde yapmaya çalışıyoruz. Ve ön intro giriş lazım ve başka bir müzik kullanacaksak da işte bir şekilde hani bunu halletmemiz lazım. Ve şöyle bir şey ya bunun üzerinden böyle bir güllüm döndürürken WhatsApp grubunda herkes gülmeye başladı. Herkes ses atmaya başladı. Ya bayağı video voice atıyor ve bir arkadaşımız arkaya bir topuk sesi ekleyerek editini yaparak ekibin kahkahalarından bir podcast introsu oluşturdu. Ve podcast'inin introsu bu. Yani aslında ortaya çıkan emek tamamıyla bunun üzerinden ilerliyor. Ve dediğin gibi hani yaşayan hafıza derken aslında şunu da söylemek, vurgulamak gerekiyor. Şu an burada yapılan her şey geleceğe bir şekilde başka bir noktadan bir şey bırakıyor. Lambda'nın zaman tüneli, Kaos Yelen'in patikalar. Aslında bunları okuduğumuzda da geçmişi görüyoruz. Neden bu çalışmalar geleceğe bir şey bırakmasın? Bu yapılan şeyler geleceğe başka bir noktadan başka anlatılar sunmasın, bazı bir düşünce kapıları açmasın. Belki de o gelecekteki umut belki de bu şekilde oluşabilir insanların gözünde. Çünkü nereye gittiğimizi bilmiyoruz ama bence iyi bir noktaya gidiyoruz. Çünkü şunu da görmek, yani ben kendim de bir sosyolog olarak şunu da gözlemliyorum. Belki de Cevval burada söylemek ister. Yani devletin sistematik şiddeti eskiden çok net bir biçimde somut kanallardan da gelebiliyordu ki bugün mesela Bayram Sokak'taki duymuşsunuzdur şeyi. Tekrar tarih farklı bir noktalardan tekrar ediyor. O sistematik şiddet hiç değişmedi. Bugün sosyal medyadan da gelebiliyor. Yani hani değişmeyen bir şey var ama o gelen o şiddetin geldiği noktalar çok değişik olabiliyor. Zaman zaman biz de bölgesel olarak bu noktadan şey yapabiliyoruz. Çünkü bizim herhangi bir psikolojik danışmanlık yönlendirme gibi bir hizmetimiz yok. Ama mesela yaptığımız etkinliklerde çok örneğin çok küçük bir şekilde hashtag kullanmışız mesela atıyorum. Gibi yaşayan bir danışan bizle iletişime geçip diyor ki şey hani ne yapabiliriz? Çünkü hani Şişli Belediyesi'nde Boysan Yankır Ücretsiz Test ve Danışmanlık Merkezi'nden bir şekilde bizim bağlantımızı görüyor ve bizim test yaptığımızı varsayıyor. Yani düşünüyor. Tabii ki de yani ve biz aslında alandaki psikolojik danışmanlık işte ya da atıyorum danışmanlık hizmeti veren yerlere yönlendirme de yapıyoruz. Çünkü böyle talepler almaya. Yani mesela atıyorum özellikle şunu resmi raporların dışında bir tanık olarak şunu da gördük. Özellikle bu hedef göstermelerin sırasında mail kutuları gerçekten de yoğun bir biçimde mesaj alıyordu, mail alıyordu. Yani bunu da Bozen Evi'nin insanlar yazarken hani benim böyle bir resmi hizmetim olmadığını bilmiyor. Ama bunu yazabilmek için kendisine güç bulabiliyor. Çünkü o ilişkiler ağını görebiliyor. Bu açıdan da bence önemli. Yani resmi bir yönlendirmemiz yok, hizmetimiz yok ama alandaki tüm derneklere olabildiğince yanıt vermeye, insanları yanıtsız bırakmamaya da özen gösteriyoruz. Yani özetle bunların çoğulu bize bir hafıza olarak, bir çalışma olarak geri dönüyor. O yüzden de sürekli sirküle, dinamik bir noktada yer alıyor. Bu şekilde.
Teşekkür ederim Oğuzhan. Çok keyifliydi. Şevval hala bizimle değil mi? Evet. Şevval senin bir eklemek istediğin, Oğuzhan'a sormak istediğin bir şey var mı? Onu merak ettim. Ya da Oğuzhan sen Şevval'e bir şey sormak ister misin?
Ya biz geliştikçe yani işte insan hakları savunucuları, sosyal adaletçiler, muhalifler vesaire vesaire vesaire, insan hakları literatürü gibi işte araçlar geliştikçe faşizmin de araçları geliştiğini unutmayalım. Faşizm de gelişiyor kendi içinde. Onun da kendine yeni araçlar, yani sosyal medyayı da kendi lehine tabii ki kullanmak istiyor ama Oğuzhan dedi hani işte ben tekir tam evet yani bir kısmen katılıyorum ama tam da tarihte tekerrür ediyor da diyemeyeceğim. Yani ileriye doğru akıyor zaman maalesef, yani bu durdurulamaz bir şey, bu bir gerçek. Fakat yeni araçlar çıkıyor. Geçen sene Onur Haftası etkinliklerini paylaşmaya başlamadan bir ay önceden itibaren Adnan Hoca'nın botları, bot yani bu otomatik şeyler Twitter'da, işte LGBT pedofili istiyor. İşte bir tane Amerika'dan bir drag queen çocuk bulmuşlar 8-9 yaşlarında. Pride'da yürüyor. Sürekli o görüntüyü empoze edip işte LGBT bunu istiyor. Kur'an'ı Rainbow'a boyamışlar ya. Kur'an-ı Kerim'i Rainbow'a boyayıp onu paylaşıyor. LGBT bunu istiyor diyor. Kafalara gel. Kaba etimizle güldük tabii biz bunlara. Güldük ve geçtik. Ama bunu unutmamak gerekiyor. Yani faşizm de gelişiyor. Yeni araçlar geliştiriyor. Türkiye'de gelişme aşamasında olan bir ülke. Dolayısıyla faşizmi de ama biz de gözümüz açık, yani orada bekliyoruz demiyoruz. Hiçbir şey, her şey hiç olmadığı kadar günümüzde görünür. Oğuzhan, o anlamda da katılıyorum. Ben de her şeyin daha iyi, yani çok tantana kopuyor. Bir sürü şey, nefret cinayetleri son bulmadı elbette ama ben daha iyiye doğru gittiğimizi düşünüyorum genel olarak.
Oğuzhan, evet, bir umudumuz var yani. Şey gibi, şeye çok katılıyorum. Özellikle Kaos'a da bunun hakkında yazmıştım ben zaten. Biz dijitalde, siber alemde var olurken de aslında buraya girmiş ve hiçbir şekilde haber olmamış. Direkt zihinde ilk kanal alan şeyler. O hashtag'e giriyor, işte o Kur'an'ın Rainbow'a boyanmış olmasını görüyor. Çünkü faşizmin araçları gelişiyor gerçekten de. Bu çok doğru bir şey. Çünkü dijitalden artık görülüyor. Yani hani gerçekten de bugün nefret söyleminin üretildiği bir yer Twitter. Çünkü neden? Denetim olanakları yok. Çünkü denetim olanakları başka şeyler için kullanılmaya başlanacak. Yani bugün sosyal medya yasasının geçip geçmemesini tartışmıyorum burada. Bugün LGBT hareketi ve sivil toplum için de orası bir ses duyurma alanı. Ama nasıl kullandığımıza bağlı. Yani kesinlikle ve kesinlikle orada nasıl ne ürettiğimiz çok önemli. O yüzden çok pamuk ipliğine bağlı bir süreç bizim için de. Bir öz eleştiri niteliği alabilir bu süreç. Biz sosyal medyayı nasıl kullanıyoruz yazarken? Gerçekten de bir örgüt düşmanlığına mı gidiyor bu nokta, yoksa hani yazdığımız şey bir başkalarını tetikler mi? Ya da ne olur, bunun etkisi ne olur diye düşünmeden yazılan şeyler görüyorum ben. Bir medya kuruluşunda çalışan bir insan olarak da bunu gözlemlediğim vakitte dehşete kapıldığım şeyler, ya yazmayacağını düşündüğüm şeyler yazılıyor, yazılmayacağını düşündüğüm şeyler yazılıyor. O yüzden de Şevval'in dediği şey çok önemli. Gerçekten de sosyal medyanın bir faşizmin üretme alanı olduğu haline geldiğini de kabul etmek ve buna göre davranmak gerekiyor. Bu şekilde. Ama umudumuz var, akıyor bir şeyler dediği gibi gerçekten de.
O zaman ben de şu örneği vererek yavaş yavaş kapatayım. Aklıma şey geldi siz dinlediğimde, işte bu değişen araçlar vesaire, işte Onur Haftası'nın son Onur Yürüyüşü örneği. Yani biz ben de Onur Haftası'nda örgütlendim bu sene ve fiziksel olarak yürüyemediğimiz, İstiklal'e çıkamadığımız için pandemiden dolayı bir tür dijital onur yürüyüşü toplanması gerçekleştirildi. İşte insanlar bir harita üzerinde, biliyorsunuz, kendilerini böyle pinleyerek ve işte ne bileyim bayrakları, sembolleri vesaire paylaşarak, mesajlarını oraya bırakarak aslında yine bir dijital havuz, bir dijital hafıza bu kez oluşturmuş oldu. Bu da önemli. Yani o da aslında senelerce gerçekten geleceğe taşınabilir ve hareket için, mücadele için çok anlamlı gerçekten. Böyle hafızalaştırma çalışmalarının da sürmesi, hem dijitalde hem ne diyeyim, realde, tam kelimeyi bulamadım, çok çok önemli. Ve tabii burada da işte Boysan'ın evi gibi aslında oluşumların da çok ciddi şeyi var, etkisi, önemi var. Bu kadar. Yani benim sorabileceklerim, şu an söyleyebileceklerim, aklıma gelenler böyle arkadaşlar. Ben size son bir kez eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorayım. Şevval.
Ben anlattım. Peki şunu ekleyeyim. Hafızadan gidiyoruz. Bu hafıza aktarımı, yani bence Boysan'ın evi de bir tür hafıza merkezi gibi çalışıyor. Karakutu da böyle çalışıyor. Şimdi bu ilk turf tartışmaları Twitter'da koptuğunda, şimdi ismini zikretmeyeyim, Özgür Karakaş'la başladığında bu tartışmalar ups, bu tartışmanın merkezinde işte bir taraf transfobiyle mücadele ederken bizim kendi içimizden bir arkadaş da ya arkadaşlar biraz sakin olun dedi. Bu da hareketten bir arkadaştı ve sen nasıl bize sakin ol dersin? Burada bize saldırıyorlar, işte kimliğimizi yok sayıyorlar vesaire vesaire diye o arkadaşa yönelik de bir karşı argüman başladı. Sen nasıl bizim trans rage'imizi anlamazsın? Burada biz ayrımcılığa uğruyoruz. Kimsenin sakin olması gerekmiyor vesaire vesaire. Bu da haklı bir itirazdı. Fakat bu sakin olanın arkadaşlar şimdi herkes her iki tarafta bir sesini kessin, biraz alçaltsın diyen arkadaşın da ben zamanında 8 Mart yürüyüşlerine bıyığıyla gelen bir kadına yürüyüşten senin bıyığın var, sen erkeksin, senin beyanının da hiçbir önemi yok, sen buraya giremezsin. İlk yani ilk daha bu 10 sene önce hatırlamıyorum. 2010 tabii 10 sene önce dendiğinde bunun Sosyalist Feminist Kolektif'in içinde ve 8 Mart şey içinde bunun mücadelesini veren arkadaştı. Kimse bu arkadaşın neyin mücadelesi verdiğini bilmiyordu. O yüzden insanlar nükleer silahlarıyla buna sen saldırıp sen nasıl böyle bir şey dersin diye bir saldırdılar. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu, hafıza aktarımı çok önemli. Bizim 10 sene önce biz LGBTT diyorduk. Travesti ve transseksüeli ayrı ayrı kullanıyorduk. Bugün bunu kullanmıyoruz çünkü şöyle gerekçeleri var vesaire vesaire. Trans çatı terim kabul ettik vesaire. Bunun tarihini bilmemiz gerekiyor. Bu travestinin üstünü çizmek, travestiyi yok etmek değil. Bunun neden TT'den T'ye geldiğini anlatmamız gerekiyor. Bunu anlatmazsak birisi diyecektir ki muhakkak ya ben de kendimi travesti olarak tanımlıyorum. Sen nasıl benim kimliğimi yok sayarsın? Bu bir yok sayma değil. İşte bunun nedir? Bu bir tane örnek. Yani çünkü insan hakları literatürü çok hızlı gelişiyor. Her geçen sene dediğimiz şeyi bu sene demiyoruz. Başka bir şekilde ifade ediyoruz. Daha doğrusunu, daha güzelini buluyoruz. Dolayısıyla hafıza merkezlerinin, hafıza çalışmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birçok tantanayı ortadan kaldıracağını düşünüyorum bu çalışmaların çoğalmasıyla.
Evet, hem de artı hem de bu işte Boysan'ın evinin de yer yer yapmaya çalıştığı gibi alternatif bir şeyi de, hem alternatif bir alan getiriyor, alternatif bir tarih yazımı demek, hafıza aktarımı demek, gerçekten öyle. Ben de buna çok katılıyorum. Oğuzhan, senin var mı son söylemek istediğin bir şey kısacık?
Çok güzel bir sohbetti. Hem ilham aldım hem de güçlendim. Benim için çok şahane oldu. Son olarak yani bir şekilde geleceğini düşünebiliyorum. Hem hareketimizin hem kendi geleceğimizi. Hem de Boysan'ın evin geleceği için ben şey gibi düşünüyorum. Yani hani mesela atıyorum bazı özellikle kritik konular hakkında bir alan olabilir. Çünkü burası bir fikri var tabii ki. Ama burayı alan olarak bir forum, bir panel. Yani örneğin işte ne bileyim yakın geçmişte yaşadığımız şeyler için bir alan olabilir. Burası bir panel olabilir. Farklı arenalardan insanlar gelip farklı fikirler burada konuşulabilir. Ve Boysan'ın evi her zaman bu tip işbirliklerine tamamıyla açık. Ve hani burası bir alan. Ve Şevval'in de dediği gibi bu alan bence çok daha iyi ve olumlu yönde işlevler görebilir. O yüzden iyi ki varız. İyi ki Boysan'ın evi var. İyi ki Boysanlar yaşamışlar ve yaşadıkları miras ve bıraktıkları şeyler üzerinden ben bir Lubunya olarak çok şey öğrendim. Bana bir de rehber de oldu. Yani bugün yerelde de çalışma yaptığım için insanların gördüğü ve yani atıyorum hiçbir şekilde LGBT artıyla alakalı bir şey bilmiyor ama bana gelip ben mecliste konuşma yaptıktan sonra gelip bana sorabiliyor. Ben şöyle bir anı yaşamıştım ve sizin mücadelenizi biliyorum demiş olması Boysan'ın sayesinde olmuş bir şey. O yüzden de yani doğru yolda olduğuma inandığım için yaptığım çalışmalar bana doğru geliyor. Bu da iyi bir hissiyat. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bu kadar benden.
Ben de çok teşekkür ederim. O zaman şöyle bitireyim. Malum seminerin adı Adalet Arayışı Semineri. Yani adaleti ararken, işte Şevval'in sıkça vururguladığı eşitlenmeyi ararken, isterken gerçekten hafızanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bu seminerde, bu sohbetten, yani o hafızaya başvurmanın, alternatif tarihler oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha aslında ben de hissetmiş, öğrenmiş oldum. Çok teşekkürler Şevval, Oğuzhan. Tekrar yollarımız kesişir umarım bir yerlerde. Bizi dinlediğiniz için de takip eden arkadaşlara çok çok teşekkürler. Sürçülisan ettiysek affola diyeceğim. Çünkü bağlantılar gitti, geldi. Arkadaşlar da aslında bu kurgulanacak. Dolayısıyla onlara da şimdiden çok kolay gelsin. Burada da bir emek var gerçekten perde arkasında. Çok teşekkürler. Bir sonraki Adalet Arayışı Semineri'nde görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın.